Türkiye her yönden kuşatılmaktaydı ve milli duyarlılık ayağa kalkmalıydı. AKP'de Barzani rahatsızlığı. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Barzani'nin Şırnak ziyaretine silahlı korumalarıyla gelmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını belirtmişti. Çelik, Barzani'nin Bahçeli'ye yönelik sözleri kabul edilemez. Bu açıklamanın düzeltilmesi lazım demişti. Barzani'nin ofisi, Sayın Bahçeli ile ilgili saygısız mesaj vermiştir. Irkçı, faşist gibi ifadeler söylenmiştir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Barzani'nin silahlı korumalarının verdiği görüntü nahoştu. İçişleri Bakanlığı soruşturma yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı, Cizre'de düzenlenen bir sempozyumla ilgili uzun namlulu silahlı koruma görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte bu konuyla ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili iki müfettiş görevlendirilmiştir. Ömer Çelik'in Habertürk canlı yayınında Erbakan hocamızla ilgili çarpıtmaları. Geçmiş zamanlarda da, bizim iktidarımızdan önce de terörle mücadele yapılırken, terör örgütü mensuplarının silah bırakması, teslim olması, topluma kazandırılması konusunda bir sürü yasal düzenlemeler yapılmış. O zamanki MGK'ya katılan büyüklerimiz, doğrudan terörle mücadeleyi bizzat veren askeri heyetin tekliflerinin çok sayıda toplantılara getirildiğini söyler. Türkiye burada bir çerçeve çizmeye çalışmış. Çeşitli kereler, çeşitli denemeler olmuş. Rahmetli Özal zamanında olmuş, rahmetli Erbakan'ın girişimlerinden bahsedilir. 24 yıllık iktidar partisi sözcüsünün, öyle bahsedilir, şöyle söylenir gibi asılsız itham ve iddialarla değil, gerçek ve geçerli belgelerle konuşması gerekir. Rahmetli Erbakan hocamızı bu terörsüz Türkiye safsatasına ve ülkemizi parçalama hazırlıklarına alet etmeye kalkışmaları tam bir istismarcılık örneğidir. Öcalan'dan darbe uyarısı. AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, TV100'de katıldığı Talat Atilla'nın programında terörist başı Öcalan'ın yeni süreçle ilgili eğer başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak dediğini iddia etmişti. Oysa Öcalan, MHP'den ve Devlet Bahçeli'den bahsetmemiş, sadece darbe endişesini dile getirmişti. Meclisteki Terörsüz Türkiye Komisyonu adına terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşmek için AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit, Kasım 2025 sonu İmralı Adası'na gitmişlerdi. Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Partili Koçyiğit, Öcalan'ın süreci tarihi olarak niteleyip 27 Şubat çağrısının devlet katında da bir mutabakata dayandığını söylemişti. Demli Koçyiğit, Öcalan'ın bu sefer mutlaka başarmak gerektiğini, aksi halde darbe mekaniğinin devreye girebileceğini dile getirdiğini belirtmişti. Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak çarpıtması. DEM Partili Koçyiğit'in açıklamalarının ardından bir Öcalan çıkışı da AKP eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'dan gelmiş. Tayyar çarpıtma bir yorumla Öcalan'ın İmralı heyetine süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak dediğini iddia etmişti. İsrail ve ABD Erbil'e mi taşınmıştı? Dünyanın en büyük konsolosluğunu burnumuzun dibine inşa eden soykırımcı İsrail'in suç ortağı ABD, bölgemizde daha fazla kan ve gözyaşı dökmeye mi hazırlanmaktaydı? ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Erbil'de dünyanın en büyük konsolosluğunu inşa edip açılışını yapmıştı. Yapılan bina, konsolosluktan çok adeta küçük bir Amerika'yı andırmaktaydı. Bu yeni yerleşim yerinde bakanlıklar ve devlet daireleri bulunurken başkonsolosluk yerleşkesinin toplam maliyeti ise 796,1 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Bu kale yerleşkede dışişleri, savunma, adalet ve ticaret bakanlıklarının temsilcilikleri bulunacaktı. NCC projesi olarak adlandırılan yeni konsolosluk kompleksi, Erbil şehir merkezinin yaklaşık 13 kilometre kuzeydoğusunda 50 dönümlük bir arazi üzerine yapılmıştı. Bölgesel yönetim ve ABD ile imzalanan anlaşmalar uyarınca arazi ABD'ye bedelsiz olarak bağışlanmıştı. Erbil'deki yeni konsolosluk, ABD hükümet kurumlarının bölgedeki varlığını destekleyen önemli bir merkez olarak tasarlanmıştı. Yerleşkede dışişleri, savunma, adalet ve ticaret bakanlıklarının yanı sıra USAID, nüfus, mülteciler ve göç bürosu gibi kurumların personeli görev yapacaktı. Yeni yerleşkede personel sayısı da artırılmıştı. Personel aileleri için yeni konutlar yapılacaktı. Yerleşkede, ofislerin yanı sıra çalışanların barınma ihtiyaçları için de geniş imkanlar sunulmaktaydı. Personeller ve aileleri için 150 yatak kapasiteli 104 konut inşası tamamlanacaktı. Kısa süreli görevliler için otel konseptinde 25 geçici konutta 30 yatak yapılmıştı. Deniz piyadeleri, güvenlik muhafızları ve destek ekipleri için de 15 yataklı özel yaşam alanı da konsolosluk yerleşkesinde yer almaktaydı. Diplomatik güvenlik birimleri için de ek çalışma ve barınma alanları yapılacak, ihtiyaca göre bu konut sayısı ve yatak kapasiteleri artırılacaktı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan raporda yer alan bu bilgiler, kamuoyuna açıklananlardı, bir de açıklanmayan kısımlarının olduğunu da hatırlatmamız lazımdı. Yoksa kendi topraklarında bir Kürdistan oluşumuna karşı çıkacak Türkiye'ye karşı yeni bir saldırı hazırlığı mıydı? 28 futbol sahası genişliğinde bir saldırı karargahıydı. Konsolosluğun temeli 6 Temmuz 2018'de atılmıştı. 206 bin metrekare genişliğindeki kompleks 28 futbol sahası kadar alanı kapsamaktaydı. Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, ülkesinin Erbil'deki en büyük konsolosluğunun açılmasının, Washington'ın Kürdistan bölgesine ve ortak tarihlerine olan bağlılığının açık bir mesajı olduğunu vurgulamıştı. Yani, Barzani Kürdistan'ı yeni bir İsrail ve ABD konumundaydı. İsrail'den Gürcistan'a gizemli savunma sevkiyatı. İsrail'in Rafael tarafından üretilen SPY-DER hava savunma sistemlerini Gürcistan'a teslim ettiği anlaşılmıştı. Ukrayna'nın Antonov Airlines şirketi tarafından işletilen bir AN-124 ağır nakliye uçağı 28 Kasım 2025'te İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapmıştı. Mevcut uçuş verilerine göre uçak İsrail'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkmıştı. Uçak yerdeyken AN-124'de Rafael Advanced Defense Systems'ın SPY-DER hava savunma sistemiyle ilişkili konteynerleri ve donanımları almıştı. İsrail'deki duraklama sırasında herhangi bir ekipman boşaltılmamış ve yetkililer kargo hakkında kamuya net bir açıklama yapmamıştı. Uçuş verilerine göre Gürcistan'a doğru yol alınmıştı. Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra uçağın halka açık transponder verilerine göre Tiflis yönünde uçuşuna devam ettiği anlaşılmıştı. UR-82008 olarak tanımlanan ilgili uçak, Antonov Airlines tarafından işletilen az sayıdaki faal AN-124'den biri olarak biliniyor. Bu tip uçaklar çoğunlukla büyük boyutlu askeri kargo, insani lojistik ve hükümet yönlendirmeli nakliye görevlerinde kullanılmaktaydı. Bölgesel gözlemcilere göre sevkiyatın muhtemel alıcısının Gürcistan olabileceği üzerinde durulmaktaydı. Bazı analistler, operasyonun 2008 savunma işbirliği çerçevesinin devamına bağlı olabileceğini hatırlatmıştı. Bu çerçeve, İsrail'le hava savunma sistemlerini içeren önceki anlaşmaları kapsamaktaydı. 11 Kasım 2025'te düşen askeri uçağımızı bu sistemlerle mi vurmuşlardı? Rafael tarafından tasarlanıp üretilen SPY-DER ailesi, uçakları, helikopterleri, İHA'ları ve hassas güdümlü mühimmatları önleyebilen mobil ve hızlı reaksiyonlu karadan havaya füze sistemlerini barındırmaktaydı. Sistem, genellikle insansız hava aracı ve füze tehdidi altındaki bölgelerde hava savunma ağlarını güçlendirmek amacıyla konuşlandırılmaktaydı. Gürcü makamları ve Rafael firması, kargonun kapsamı veya mevcut bir tedarik anlaşması kapsamında olup olmadığı konusunda açıklama yapmamıştı. İsrail'in geçmişte aktif çatışmalara dahil ülkelerle belirli savunma ihracatlarına yönelik kısıtlamalar uyguladığı bilindiği için operasyon etrafındaki belirsizlikler kafa karıştırıcıydı. ABD'nin Orta Doğu'ya saldırı filosu konuşlandırması. ABD Merkez Komutanlığı, CENTCOM, ABD'nin Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı insansız hava aracı, İHA filosunu konuşlandırdığını ve filonun Akrep Saldırı Görev Gücü, TFSS tarafından kullanılacağını açıklamıştı. TFSS gücünün CENTCOM görev bölgesinde bulunan düşük maliyetli insansız muharebe savaş sistemi LUKAS İHA filo sistemlerini kullanacağı vurgulanmıştı. Türkiye'ye yönelik caydırıcı bir unsur hazırlığı mıydı? Açıklamada LUKAS filosunun otonom tasarlandığı ve geniş menzilli olduğu kaydedilerek İHA'ların mancınık, roket destekli fırlatıcı ve mobil platformlara konuşlandırılabildiği aktarılmıştı. CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper yaptığı açıklamada yeni görev gücünün inovasyonun caydırıcı bir unsur olarak kullanılması için gerekli koşulları oluşturduğunu hatırlatmıştı. Cooper, uzman savaşçılarımızı son teknoloji drone yetenekleriyle daha hızlı donatmak, ABD askeri yeniliğini ve gücünü sergiliyor, kötü niyetli kişileri de caydırıyor ifadelerini kullanmıştı.
ABD merkezli Defense Scoop web sitesinde silahlı, otonom teknolojili ve düşük maliyetli İHA konuşlandırmalarının askeri çatışmalarda belirleyici unsur haline geldiği aktarılmıştı. İsmi verilmeyen savunma yetkilisi web sitesine yaptığı açıklamada, TFSS sistemlerinin CENTCOM sorumluluk alanında ve oldukça az uyarı ve hazırlık zamanı ile kullanılabileceğini açıklamıştı. Lucas drone'u, ABD merkezli ileri insansız sistemler geliştirme şirketi SpectreWorks tarafından geliştiriliyor. CNN'e göre her bir Lucas drone'u yaklaşık 35 bin dolara mal olmaktaydı. Özetle, Türkiye her yönden kuşatılmaktaydı. Hakan Fidan'ın itirafıyla Karadeniz'de karıştırılmaktaydı. Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Bakan Fidan, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılara ilişkin, "Özellikle Karadeniz'e şu anda son yapılan saldırılar seyir güvenliğini tehdit ediyor. Savaşın coğrafyası giderek yaygınlaşıyor." ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer bulunmadığını da hatırlatmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kiminle konuşursam konuşayım, GKRY'den, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden şikayet ediyorlar. Yani şöyle bir sıkıntı var. Avrupa Birliği ve Türkiye, 400 milyondan fazla insanın kaderini ilgilendiren sinerji alanının Güney Kıbrıslı bir grup insan tarafından rehin alınması büyük sorunlara yol açacaktır." uyarısında bulunmuşlardı. ABD'den Venezuela'ya Türkiye imalı tehdit küstahlığı. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD yönetiminin Venezuela'ya yönelik tehditlerini artırmıştı. ABD medyasında, Venezuela'da ABD müdahalesiyle olası bir darbe senaryosunda Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Türkiye'ye sürgün edilebileceğine ilişkin bir iddianın gündeme taşınmasının ardından Graham, "Bu mevsimde Türkiye ve İran'ın çok güzel olduğunu duydum." ifadelerini kullanacak kadar küstahlaşmıştı. Acaba Türkiye, Amerika'nın sürgün sahası mıydı?
Siyonist senatör Lindsey Graham, Türkiye imasıyla tehditler yağdırmıştı. Başkan Trump'ın, "Arka bahçemizde yer alan uyuşturucu hilafeti ülkeleriyle ve tabii başta Venezuela olmak üzere mücadele konusundaki kararlılığını gerçekten takdir ediyor ve buna saygı duyuyorum. 10 yılı aşkın bir süredir Maduro, Amerika'yı zehirleyen bir narko terörist devleti kontrol ediyor ve Hizbullah gibi uluslararası terör örgütleriyle ittifaklar kuruyor. ABD mahkemelerinde uyuşturucu kaçakçılığından suçlanmış, gayrimeşru bir lider ve Venezuela'daki kontrolünü bir korku saltanatıyla sürdürüyor. Başkan Trump'ın bu çılgınlığı, Venezuela'da sona erdirmeye yönelik güçlü kararlılığı, sayısız Amerikalının hayatını kurtaracak ve Venezuela'nın güzel halkına yeni bir yaşam fırsatı verecektir. Bu mevsimde Türkiye ve İran'ın çok güzel olduğunu duyuyorum." Washington Post'un haberinde, ismi belirtilmeyen bir ABD yetkilisinin, "Türkiye, Maduro için mükemmel bir yer, Erdoğan'a güveniyor ve Erdoğan'ın Trump ile iyi ilişkileri var, bu senaryolar düşünülüyor ve üzerinde çalışılıyor" ifadelerine yer verilmişti. Haberde ayrıca, olası bir sürgün planında Türkiye'nin Maduro için güvenli bir ülke olabileceği, ABD'nin de böyle bir senaryoda Maduro'nun Türkiye'ye giderse iade edilmeyeceğine dair garanti vermeyi değerlendirildiği belirtilmişti. Vatikan'ın Türkiye çıkarması ve Papa'nın Siyonizm hizmetkarlığı. Papa'nın bu Türkiye ziyareti baştan başa mesajlarla yüklü olup, maksat ve gaye olarak Türkiye'nin dini ve milli bütünlüğüne yönelik birçok tehlike taşımaktadır. Kimileri bu ziyaretin Türkiye'yi tanıtmak için büyük bir fırsat olduğunu söyleyecek kadar alçalmıştı. Bazıları bunun turizme ve ekonomiye sağlayacağı katkıdan bahsediyorlardı. Hatta bazıları da yeni Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasının ayrıcalığından ve bu ziyarette Türkiye'den bütün dünyaya gazla mesajı ulaştırılacağından dem vuruyorlardı. Açık ve net olarak söylüyorum, bu yorumları yapanlar ya dünyada neler olup bittiğini bilmeyen, batıl dinlerin, barbar ideolojilerin dünya siyasetine vurduğu damgadan habersiz olan cahillerdir, ya ahmaklık derecesine varmış bir saflık içindeki kimselerdir veyahut da Papa'nın ziyaretindeki asıl maksadı gizlemeye çalışan ikiyüzlü, münafık ve kiralık tiplerdir. Peki bu ziyaretteki asıl maksat ve amaçlar nelerdi? Bunu anlayabilmek için Katolik Hristiyanlık'ta papalık misyonunu, Papa'nın görevlerini ve de Vatikan'ın İslam dünyasına ve Türkiye'ye bakışını bilmek icap eder. Esasen başında Papa'nın bulunduğu Vatikan, 1,5 milyarlık Hristiyan nüfusa hitap eden, toprak yönünden küçük fakat etki yönünden büyük, onların algılamasına göre bir tanrı devletidir. Tabii ki buradaki Tanrı'dan maksat, Hristiyanlıktaki teslis akidesi, yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü ilah sistemidir. Vatikan Devleti bu haliyle dini görünümü arkasında ideolojik bir maksat taşır, siyasi bir yol izler. Buna göre bu devletin başı olan Papa'nın bütün söz ve fiilleri de bu ideolojiye hizmet eder. Yani Papa esasen siyasi bir figürdür. Vatikan'a göre Papa sürekli barışa çağırır, ancak bu barıştan maksat Hristiyanlığın bütün dünyayı içine alan siyasi hakimiyetidir. Yine Vatikan'a göre Papa, Tanrı ile insanlar arasında bir köprü rolündedir. Bir köprü olarak vazifesi, güya insanları kurtuluşa erdirmektir. O bakımdan Papa simge olarak köprü ile temsil edilir. Nitekim Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında Vatikan'ın internet sitesinde bir köprüden ok gibi yukarıya uzatılmış bir haç işareti resmi görülecektir. Bazı yorumcular bu köprünün İstanbul Köprüsü olduğunu söylemişlerdir. Halbuki burada asıl mesaj Papa'nın temsil ettiği emperyalist misyonla ilgilidir. Bununla beraber bu köprünün Vatikan'ın İstanbul üzerindeki hesapları şeklinde yorumlanması da yerindedir. Köprü aynı zamanda dünya çapında masonik bir sembol olarak da kullanılmaktadır. Bu da Vatikan'ın küresel, siyonist güçlerle beraber hareket ettiğine bir delil sayılır.
Muharref, Hristiyanlığın dünya hakimiyeti için çalışan ve siyonizmin kontrolüne alınan dini bir devletin, siyasi ve ideolojik liderinin Türkiye ziyaretinin, Türkiye'nin tanıtımına hizmet edeceğini düşünmek ve söylemek kadar büyük bir saflık ve hatta ahmaklık olabilir mi? Gerek Avrupa, gerekse Amerika'da, Anadolu coğrafyamıza özel bir önem atfedilir ve bu topraklar Tanrı'nın yürüdüğü topraklar olarak nitelendirilir. Kim bilir, belki de bu adlandırmanın arkasında Hazreti İsa'nın getirdiği tevhid dinine teslisi sokan Aziz Pavlus'un Anadolu'daki Hatay, Tarsus, Isparta, Yalvaç, İzmir hattındaki misyonerlik seyahati gizlidir. Papalık, dünya çapında büyük bir siyasi nüfusu yanında çok etkin bir ekonomik güce de sahiptir. Onun için bu ziyareti küreselci güçlerin temsilcisi olarak yaptığı da söylenebilir. Amaç, Hristiyanlığı tek din olarak dünyaya hakim kılma hedefidir. Bu cümleye istinaden, Asya'nın Hristiyanlaştırılması hedefi doğrultusunda Batı'ya sınır olması yönüyle Türkiye pilot bölge seçilmiş ve kutsal vatan diye tarif edilmiştir. Tabiidir ki, mukaddes kabul edilen böyle bir coğrafyanın hakimiyetlerine alınmak istenmesi onlar açısından büyük bir öneme sahiptir. Hristiyan dünyasının Anadolu'nun birçok noktasında güya kutsal mekan ihdas ettikleri bilinmektedir. Bunlardan biri de İznik'tir. İstanbul ve İzmir de çok önemlidir. Keza güya İncil'de geçtiği iddia edilen 7 büyük kilise de Türkiye sınırları içindedir. Yakın geçmişte Mon tarikatını kuran Güney Koreli bir papazın Hristiyanlığı Güney Kore'de %40 oranında yayma başarısını gösterdiği bilinmektedir. Buna biz de şahit olduk. Bir seyahatimiz esnasında uçakla Güney Kore'nin üstünden geçerken bize görülen devasa binaların hep kilise olduğunu söylediler. Yani aslen Hristiyan olmayan bir coğrafyanın bu yöndeki faaliyetlerle Hristiyanlaştırılması tarihte defalarca örneği görülmüş bir hadisedir.
Ve bu manada misyonerlerin kutsal Anadolu toprakları kafir Türklerin işgali altındadır, mutlaka kurtarılmalıdır şeklinde bir hedefe kilitlendikleri yaygın bir kanaat olduğu bilinmektedir. Anadolu toprakları üzerindeki maksat ve ideolojik hedefler bu kadar aleni bir şekilde ortadayken, Papa'nın Türkiye'ye gelişini basite alarak bunu turistik bir ziyaret olarak nitelendirmek, bu ziyaretin altında yatan karanlık hedefleri görememek veya kasten örtbas etmek anlamına gelmektedir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için Vatikan'ın Türkiye'ye nasıl baktığına da değinelim. 1. Yukarıda ifade edildiği üzere Hristiyanlığın dünya hakimiyetine giden yolda en önemli eşik Asya'nın Hristiyanlaşmasıdır. Burada da en kritik nokta Avrupa'nın komşusu olan Türkiye'den başlanmasıdır. Türkiye'nin Müslüman Türk kimliğinden uzaklaşarak Batı'yla entegre olması amaçlanmıştır, AB'ye giriş buna altyapı aşamasıdır ve projeler buna göre hazırlanmaktadır. 2. Vatikan kaynakları Asya'nın Hristiyanlaştırılması hedefini milenyum kelimesiyle anlatmaktadır. Papa II. John Paul de 2000 yılı mesajında bunu bütün dünyaya şöyle açıklamıştı. 1. bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırıldı. 2. bin yılda Amerika ve Afrika Hristiyanlaştırıldı. 3. bin yılda ise Asya'yı Hristiyanlaştıralım. 3.
Hristiyanlığın Vatikan merkezli misyonerlik faaliyetleri tarih boyunca devam etmiş ve fakat bundan istenilen netice alınamamıştır. Bu sebeple 1962 ila 65 yılları arasında Vatikan'da 800 kardinal bir araya gelerek yeni bir proje geliştirmişler. Buna da dinler arası diyalog ve hoşgörü projesi adını vermişlerdir. Bu sebeple biz bu projeye modern misyonerlik diyebiliriz. İşte yakın geçmişte yaşadığımız FETÖ hareketi esasen dinler arası diyalogla başlamıştır. 15 Temmuz 2016 kalkışmasına kadar varan bu sürecin aslında Siyonist odaklar kışkırtmalı bir Vatikan fitnesi olduğunu burada bir kere daha hatırlatmak isteriz. Buradan hareketle diyebiliriz ki, Papa'nın Türkiye ziyaretinde temel maksatlardan biri dinler arası diyaloğu yaygınlaştırmaktır. Nitekim Ankara'daki ilahi konserinin tam bir dinler arası diyalog programına dönüşmesi de bunun ispatıdır. Bu ziyaretin bir diğer maksadının Bizans'ı hortlatmak olduğu da unutulmamalıdır. Zira Vatikan'ın Anadolu'da hakimiyet kurabilmek adına ortaya bir devlet otoritesi koyma mecburiyeti vardır. Bu otoriteyi temsilen, halen Patrik Bartolomeos'un üstlendiği ekümenizm hedefi kamuoyu tarafından bilinmektedir. Vatikan'ı temsilen gelen Papa'nın Patrik Bartolomeos ile buluşması ve birlikte ortak bildiri yayınlamaları, Bizans'ı hortlatmak hedefinin müşahhas bir ispatı olarak anlaşılmalıdır. Bu konuya ilerleyen yazılarımızda tekrar temas edilecektir. Burada bir hizmetin hakkını verme adına rahmetli Erbakan hocamızın, geçmiş yıllarda Türkiye'ye gelmesi konuşulan o dönemki Papa'nın gelişini engellemek için söylediği şu sözleri önemine binaen aktarmak istiyorum. Papa'ya, Türkiye'ye gelme diyoruz. Çünkü Papa, Türkiye'ye Bizans'ı hortlatmaya geliyor. Papa, BOP'un dini temsilcisi olarak geliyor. Papa, Türkiye'ye insani hislere sahip olarak Türk halkına saygı göstermek için gelmiyor. Tam tersine, Türk halkını hiçe sayarak Bizans'ı hortlatmaya geliyor. Tekrar vurgulayalım ki, Papa, Büyük İsrail hesabına Türkiye'yi parçalama programı kapsamında bu ziyaretleri yapmaktadır. Yani Hristiyan Birliği kılıfıyla Türkiye'yi parçalayıp Siyonizmin dünya hakimiyetine zemin hazırlamakla görevli bir figürandır. Sonuç, neler oluyor diye soranlara kulak kabartmalıydı. 1. Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti, güneyinde HTŞ devleti yapılandırıldı. 2. Türkiye'ye saldıran PKK'lılar Suriye PKK'sına katıldı. 3. Bahçeli, zaten Türkiye'de terörle hedeflerini gerçekleştirip şimdi siyasetle sonuç alma aşamasına gelen PKK'nın terörü bırakması karşılığında APO'ya umut hakkı verilmesi çağrısını yaptı. 4. Yeni anayasa için mecliste uydurma komisyon hazırlandı. 5. CHP programından Türk kelimesi çıkarıldı. Sonra bir kez eklendi. 6. Papa İznik'e uğradı. Fener Rum Başpiskoposluğunu ekümen ilan edip ayrıldı. 7. Barzani, üniformalı silahlı peşmergelerle Şırnak'a çıkarma yaptı. 8. ABD Büyükelçisi, Osmanlı millet düzenine dönmemizi hatırlattı. Yani Büyük Orta Doğu Projesi'ne yeni Osmanlı kılıfı sarılacaktı. 9. Dur bakalım sırada ne vardı? Soru, sizce bütün bunlar arasında bir ilişki yok muydu?